Değerli Erkam TV izleyicileri ve Erkam Radyo dinleyicileri, bir Son Kale programında daha beraberiz. Bu hafta da her hafta olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var. Bu haftaki konuğumuz Medeniyet Üniversitesi'nden, aynı zamanda İstanbul Aile Vakfı'nın Bilim Kurulu Başkanı, Doçent Doktor Turgay Şirin hocamız. Hocamız hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Sefalar bulduk.
İyisiniz, afiyettesiniz.
Hamdolsun, çok şükür. Sizlere sorma.
Hocam, sizle bugün en son gerçekleştirdiğimiz aile çalıştayını konuşacağız ama dilerseniz öncelikle bu aile çalışmaların önemi nedir? Biz niye aile deyip duruyoruz? Neden son zamanlarda, özellikle bu son günlerde, bu konjektürde aile mevzusunu konuşuyoruz? Biraz meselenin böyle biraz felsefi kısmıyla bir girizgah yapsak, daha sonra inşallah çalıştayı da diğer faaliyetlerimizi de değerlendiririz diye düşünüyorum. Buyurunuz.
Memnuniyetle hocam. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi izleyen, dinleyen herkese saygılarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi iletiyorum. Yani aile konusu hakikaten sürekli gündemde tutulması gereken ve hiçbir zaman tazeliğini, zindeliğini kaybetmemesi gereken bir mevzu. Neden? Çünkü aile aslında bir medeniyetin temeli ve tıpkı bir tohumun ağaç olması, ağacın meyve vermesi gibi o toplumun tohumları, meyveleri insanlardır. Ağaçları insanlardır. Dolayısıyla çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek hepsi aile kurumunun birer unsurudur.
Evet.
Yani aile dediğimiz zaman aslında doğrudan bir varlık mücadelesini, varlık meselesini konuşmuş oluyoruz. Bir, dolayısıyla ailenin devamı ve bekası aynı zamanda bir milletin, bir ülkenin, bir toplumun bekası meselesi haline
aynı
gelmiş.
Aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir. Ha,
aynen, bir
diyoruz.
Milli mesele haline
ona
gelmiş.
Ona yönelen tehditler hususunda.
Aynen öyle olmuş oluyor. Hatta ben bunu başka yerlerde de izah etmiştim. Tekrar burada da yeri geliyor. Aile kurumu yok olursa toplum ayakta duramaz. Geçmiş kavimler bunun en güzel örneğidir. Bu topraklarda yaşamış onlarca medeniyet var. Her biri tarihten silinmiş. Bu silinme serüvenlerini incelediğiniz zaman ailenin yok olduğunu görüyorsunuz.
Evet.
Dil gidiyor, inanç, din elden gidiyor. Kültür bozuluyor, dejenere oluyor. Ondan sonra töre, hukuk sistemleri bozuluyor, ahlak sistemleri bozuluyor.
O toplumu toplum yapan,
toplum
hani bizi
yapan,
biz yapan
evet.
Değerleri taşımak
yani,
için de.
Aynen. Yani bir toplumu ayakta tutan temel sütunlar var.
Evet.
Bu sütunların her biri o bina ayakta tutması gibi devleti toplumu ayakta tutar. O sütunlardan birisi de aile. Ve onunla ilişkili işte ahlak, değerler, kimlik gibi unsurlardır. Sonra işte inanç, din, kültür, efendim dil, gene
Evet.
Hukuk sistemi, töre dediğimiz hukuk sistemi. Dolayısıyla bütün bunlar hepsi birlikte bir devlet ayakta tutuyor ve bugün bütün bu sütunlara saldırı var.
Evet.
Ve bu saldırıların kökeni içeride olduğu kadar daha çok dışarıdan gelen bir küresel meydan okumalar ve tehditler karşısında kökenin oradan geldiğini görüyoruz. Bunları gördüğümüz için de aslında dert edinmiş, dava edinmiş insanlar olarak sürekli bu konuda çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü
hocam,
bu bir
geçmişten
vazife.
bugüne hep aileyle ilgili tehditler oldu. Bugünün farklı kılan ne? Yani daha doğrusu bu yüzyılımızı diğer dönemlerden farklı kılan ne? Buyurduğunuz gibi her dönem aile mühimdi.
Doğru.
Hatta bir toplumu yok etmek için, bir devleti yok etmek için siz aileye saldırıyordunuz.
Doğru.
O değerleri koruyan bir mekanizma olduğu için oraya saldırıyordu. Ama bu dönemki farklılık ne sizce?
Bu dönemdeki en temel farklılık hızlı iletişim çağı olması.
Evet.
Yani sanayi devriminden sonra, internet devrimi diyelim hadi ona. Sanayi devriminden sonraki bu internet devrimi, ekranlarla birlikte ne bileyim hızlı iletişimi beraberinde getirdi. Bu hızlı iletişim hem insanlığın işini çok kolaylaştıran yönleri oldu.
Evet.
Hem de beraberinde getirdiği yeni yüzleşmeler ve tehditler oldu. Çünkü insanoğlu öğrenen bir varlık ve en temel öğrenme yöntemlerinden biri de sosyal öğrenme, görerek öğrenme. İlmi olarak da, akademik olarak da böyle, bilimsel olarak da böyle. Dolayısıyla bu sosyal öğrenme üzerinden insanlar gördükleri modelleri, internet üzerinden veya ekranlar üzerinden gördükleri modelleri taklit etmeye başlıyorlar. Bu da bir toplumun bütün medeniyet unsurlarını sarsıcı bir etki oluşturmaya başladı. Yani kültür dediğimiz şey, medeniyet dediğimiz şey dünden bugüne değil, yüzlerce yıl, binlerce yıllık bir birikimle oluşuyor. Ve bu birikimin tamamının böyle süpürüp götüren bir sel gibi küreselleşme geliyor. Bu noktada toplumların kesinlikle tedbir ve önlem alması lazım. Çünkü kültürün tek düzeliği olmaz. Kültür bir toplumun tarihten bu yana getirdiği tüm maddi manevi unsurlarının tamamının bir bütünüdür. Yani bizi şöyle açıklayalım. Mesela bayramlaşmadan, el öpmeden, çocuklara haçlık vermeden, dini milli bayramlarımızdaki o beraberliklerden, kıyafet seçimlerimizden, Anadolu'nun zenginliğini düşünün. Yemek kültüründen, mutfak kültüründen,
misafirperverliğinden,
işte ne bileyim halk oyunlarına, düğün kültüründen, cenaze kültürlerine, düğünlerde yapılan adetlerden, geleneklerden, göreneklere kadar, aklınıza gelecek isim vermekten çocuğun kulağına ezan okumaya kadar. Evet. Dolayısıyla toplumu yapan budur. Yani toplumu bir vücut olarak, insan olarak düşünürsek, kültür ve medeniyet, özellikle kültürü, o vücudun kişiliğidir, kimliğidir. Bir insan kişiliğini kaybederse hasta olur. Yani şey olur, hani o ağır bir psikotik vaka gibi düşünün. Yani kendini tanımıyor. Kimim ben diyor, bilmiyor, kişiliği yok. Kişilik karmaşası yaşıyor. Yani derin bir hastalık hali gibi düşünün. Dolayısıyla bir toplum için de bu geçerli. Kültürünü kaybeden toplum kişiliğini, ruhsal bilincini, hatta şuurunu kaybeden bir insan gibidir. Şimdi bunlara saldırılar var.
Evet.
O yüzden bu bir toplum için varlık mücadelesi. Her toplumun kimliği doğrudan aklımıza geliyor zaten. Mesela işte İtalyan diyorsun, bir kültür geliyor. Japon diyorsun, aklına bir resim evet. geliyor. Çinli diyorsun, aklına bir resim geliyor. Dolayısıyla Anadolu insanının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da bir kimliği var. Yani bir kültür var. Biz bir mozaik gibi zengin bir medeniyetin çocuklarıyız. Ama bu kültürü eğer biz yok edersek o zaman kimliğimiz kalmaz. Ve hakikaten rüzgarın önündeki yaprak gibi oluruz.
Tam da böyle bir proje var. Az evet. önce saydığınız ülkeler, saymadığımız birçok ülkelerin tüm bu kimliklerinden tek düze bir insan modeline doğru. Bunu proje şeklinde düşünen, bununla ilgili ciddi bütçeler harcayan bir küresel emperyalist güçler var. Varmaya çalıştıkları amaçlar da belli. Biz bunları birçok programımızda sizlerle yaptığımız konuşmalarda da dile getiriyoruz. Tam bu noktada küresel tehditler karşısında aile diye bir başlıkla aile çalıştayı düzenledik. Yani çalıştay olsun dedik ki bu bir hocam bir birikimin daha önceki yapılan odak grup toplantıları, literatür taramaları ve bilimsel çalışmalar onun üzerine inşa ettiğimiz final mahiyetindeki bir programdı. Ya sağ olun, sizin çok büyük emeğiniz var. Bunun da moderasyonunu siz üstlenmiş oldunuz. Biraz da hocam oraya girelim. Yani oradaki maksadımız neydi? Sonuç itibariyle nereye varmış olduk? Ve buradan nasıl bir yorumya çıktı? Bunun bizim toplumumuz açısından, hükümetimiz, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız açısından faydası da ne mülahaza ediyoruz? Onları konuşalım dilerseniz.
Çok teşekkürler hocam. Şimdi hakikaten aile deyince hepimizi ilgilendiren bir meseleden bahsediyoruz. Yani bu siyaset üstü bir konu. Yani ideoloji yok burada, siyaset yok, şu yok, bu yok. Tamamen varlık ve beka ile ilgili, hayatta kalma ile ilgili bir şeyi konuşuyoruz aslında. O yüzden sağ olsun hemen her kesimde insanın da olumlu katkılarını görüyoruz, etkilerini görüyoruz bunun. Yani bu Çalıştay'da da bunu gördük. Hemen her taraftan, her görüşten.
Farklı ideolojilerden.
Farklı ideolojiden insanlar davetimize.
Farklı branşlardan.
Sadece akademisyen değil, sanat dünyasından, medya dünyasından, spor dünyasından, sivil toplum temsilcilerinden, siyaset, iş dünyasından.
Doğru.
Hatta gençlerden de çağırdık. Masaları oturttuk. Onları da ilk elden dinleyelim. Yani herkesin de koşarak geldiler sağ olsunlar. Davetimize icabet ettiler. Ve hepsi de aynı şeyi söylediler. Bu siyaset üstü, ideoloji üstü bir şeydir. Hepimizin geleceğiyle ilgili bir konudur dediler.
Ortak paydasıdır
dediler ki gerçekten de böyledir. O bakımdan burada sadece belli bir başlığa fokuslanmak değil, aileyi bütün unsurlarıyla ele almak ve bütün tehditleri ortaya koyup çözüm önerileri aramak. Bütün meselemiz oydu. O yüzden 25 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde sağ olsun Medeniyet Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Buradan hem Medeniyet Üniversitesi yetkililerin hem rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamıza teşekkür etmemiz lazım.
Evet.
Ne isterseniz yardımımıza hazırız dediler. Sonra İstanbul Aile Vakfı ve Büyük Aile Platformu 3 kurumun işbirliğiyle güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştay deyince tabii insanlar teknik bir terim anlamıyor olabilirler. Aslında meşveret toplantısı, bir istişare toplantısı diye ortak akıllı ortaya arayacak bir akademik toplantı biçimi Çalıştay. Böyle türlü şeyler var. Panel var, sempozyum var, kongre var, konferans var. vesaire bilimsel toplantılar, odak grup çalışmaları gibi şeyler var. Çalıştay bunlardan biri ve aslında benim en sevdiğim, en önemsediğim şeylerden birisi. Çünkü Çalıştay'da daha çok konuşanları dinlemek yerine gelenleri konuşturmak
Evet.
ve onları dinlemek üzerine bir usul var.
Davet ettiklerimize de
Evet.
bu Çalıştay'ın dinleyicisi yok. Herkes
Evet.
konuşmacı dedik.
Herkes konuşmacı
bu dedi. Da dikkat çekici bir özellik de hocam.
Evet, evet.
İnsanlar şeye alıştıkları için seminer, panel,
evet, evet.
konferans biz gelip ya ne yapacağız? Hani
Doğru.
dinleyeceksek bize gönderin ya neyse onları diyebiliyorlar. Ama gelip sizin
Evet.
görüşünüz alınacak. O yuvarlak masada siz de
Evet.
bildiklerinizi söyleyeceksiniz denildiğinde tabii heyecanla geldiler
Ve
ya sağ
sonuna kadar
olsunlar.
da gün boyunca
Kaldılar, evet.
kaldılar.
Üç oturum hocam hiç de az
Yani
değil
10
yani
saat,
sabahtan akşama kadar.
sabah 9'da başladık, akşam 19'da 10 saat boyunca sağ olsunlar
Evet.
görüşlerini söylediler, çözüm önerilerini söylediler. Yani usulü de böylece anlatmış olduk aslında. Yani toplam 8 masada 120'ye yakın toplamda insan emek verdiği bir Çalıştay.
Evet.
Burada gelen davetlerimizin 3 ana başlıkta görüşleri soruldu. Bu
Evet hocam.
soru görüşlere ilişkin yönergemiz de şöyleydi. Yani bir, mevcut durumu nasıl okuyorsunuz tabloyu? İki, bu sorunlar, okuduğunuz tablo gelecekte nereye evrilir? Yani gelecek projeksiyonunuz nedir? Üçüncüsü de çözüm önerileriniz nelerdir diye. Üç ana kategoride başlıkta yönergeyle sorduk. Ve her birinin kendince önemli gördükleri başlıklar ve hemen hemen her başlıktan
Her bir
görüşler
oturumda bu üç
geldi.
soru
Evet.
soruldu. Ama üç oturumda da birincisi küresel tehditler karşısında
Evet.
aile, çocuk ve gençlik.
Evet.
Benim hatırladığım hocam. İkincisinde evlilik
Evlilik
müessesesi.
müessesesini ele aldık.
Üçüncüsünde de demografik yapı. Sosyodemografik yapı.
Sosyodemografik yapıdaki meseleleri ele aldık.
Aslında
Yani
hocam her biri birer,
tabii.
belki Çalıştay birer sempozyum konusu olabilecek
Kesinlikle.
mahiyette hakikaten.
Hakikaten. Orada da yani çocuk ve kadınların, gençlerin yaşadığı sorunlardan, evlilik müessesesi, gençlerin evliliğe olan ilgisinin azalıp azalmaması, evlenmenin zorlaştırıp zorlaştırılmıyor olması, ne bileyim gençler evlilikten uzaklaşıyor mu gibi konular. Hatta çekirdek aile, geniş aile, yaşlılar, yaşlıların yaşadığı sorunlar,
Evet.
çocukların yaşadığı akran zorbalığına kadar. Efendim gene tabii bütün Çalıştay sonucunda ortaya çıkan şeylerden de bahsedeceğim ama
Evet.
genelde herkesin ortak dile getirdiği en büyük küresel tehdit şu anda cinsel kimlik disforisi,
Doğru.
cinsel kimlik karmaşası. Çocukları çünkü hedef aldığı için. Ama bunun dışında akran zorbalığı ki basına da yansıyor habire.
Madde bağımlılığı.
Evet, madde bağımlılığı. Efendim evlilik müessesesinin gittikçe zayıflıyor olması, boşanma oranlarının artması, Türk halkının giderek TÜİK verilerine göre yaşlanıyor olması. Bunlar gerçekten çok mühim sorunlar ve milli mesele
Evet.
olacak sorunlar. O yüzden burada en başta belki sonra söyleyeceğimizi en başta söylemek lazım. Yani burada devlet millet el ele yani devletin resmi kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların duyarlılığıyla ortak çalışmalar yapılması lazım.
Kesinlikle.
Yeni bilimsel çalışmalar yapılması lazım. Daha çok yayın yapılması lazım. Daha çok ortak akıl aranması lazım. Ve bütün bu ortak aklın sonucunda üretilen fikirler doğrultusunda da gerekiyorsa kanuni düzenleme yapılması lazım. Yani medeniyet zaten bir toplumsal sözleşmedir hocam. Hukuk öyle bir
Doğru.
şeydir. Yani bir ve dolayısıyla bu toplumsal sözleşmenin tazelenmesi, yenilenmesi, güncellenmesi lazım. Böylece çocuklarımızı, gençlerimizi, işte anneleri, babaları, yaşlıları yani toplumu korumamız mümkün olur.
Evet.
İşte bu başlıklar katılımcılara soruldu. Sağ olsun her biri çok kıymetli görüşler ifade ettiler. Şimdi onun sonuç raporunu da tamamlamak üzereyiz. Bu
Evet.
sonuç raporunu hem web sitesinden inşallah PDF olarak herkesin ulaşımına sunacağız.
Evet.
O ortak akılda neler çıktığını. Hem de biz elden götürebildiğimiz yerlere götüreceğiz,
Resmi
teslim edeceğiz.
kurumlara, sivil toplum
Aynen
kuruluşlarına,
öyle.
üniversitelere takdim edecek.
Takdim
Hocam
edeceğiz.
bize bu 4 yıldırki aile çalışmalarımızla ilgili en çok eleştiri akademik altyapı eksikliğiydi. En büyük eleştirimiz buydu. Ya literatürde tam aileye dair çalışmalar var ama bu aileyi ifsad eden hususlarla mücadele konusunda, bu aileyi tehdit eden unsurlar konusunda çok fazla eser göremiyoruz. Bunlarla ilgili niye bir literatür eksikliğimiz var kardeşim? Buna niye eğilmiyorsunuz diye soruluyordu.
Evet.
Halbuki onun arka planda bir cevabı var. Bununla alakalı
Evet.
engellemeler, dayatmalar var. Hatta bunun ülkemizde bile bu konularla ilgili çalışmak isteyen akademisyenlerin önlerine konan şartlar var. Yani herkes akademik kariyerini düşünecek olursa ya da bununla alakalı bir şeye giriştiğinde sonuçlarıyla alakalı bir şeyleri düşünmeye başladığında engellemeler oluyordu. Şimdi bunların son birkaç yıldır, belki son bir yıldır kırıldığını görüyoruz hocam. bir üniversitenin bizi bu şekilde kabul etmesi de
evet.
bunun bir göstergesi. Oraya gelen insanların o masalarda özellikle az önce söylediğiniz cinsel kimlik karmaşasıyla alakalı daha rahat konuşuyor olması. Aslında belki bundan çok daha mühimi gençlerimizin o bizim milli manevi bizi biz yapan değerlerle alakalı tartışabiliyor olması. Yani durumun bu hale gelmiş olması ve onun yeniden gençlerin zihninde tahkim edilmesi, o aile yapısının yeniden tahkim edilmesi konusu genel anlamda belki en önemli konu. Bunun bu bilimsel altyapıya da bir katkı sağlayacaktır diye, aile çalıştayının böyle bir katkısı olacaktır diye düşünebiliriz değil mi hocam?
Kesinlikle hocam. Çünkü zaten çalıştaylar adı üzerinde bilimsel toplantılar kategorisine giriyor ve
evet.
en önemli verilerden birisini oluşturuyor. Çünkü orada veri topluyoruz, sonra onları akademik olarak raporluyoruz ve oradan bir takım kararlar ortaya çıkıyor. Teşvik ediyor insanları. Yeni yapılacak çalışmalara fikir altyapısı oluşturuyor. Veya karar verici veya politikacılara bir fikir oluşturuyor.
Birilerinin yeni çalışmalarını
referans teşkil ediyor. Şuradaki bir çalıştay atıf yapılıyor. Burada şöyle bir şey denmiştir.
Doğru.
Bakın bu da mevcutta şunun ispatıdır, şöyle bir şeydir falan gibi atıflar yapılabiliyor. Ama genel itibariyle daha da fazla tabii çalışmaya ihtiyacımız var. Yabancı literatür bu konuda gelişmiş. Türkiye içerisindeki literatürü artırmamız lazım. Onun için mesela çalıştayda öne çıkan vurgulardan birisi aile konusunda akademik, mesela akademik bir dergi kurulması, akademik toplantıların sayısının artırılması, mesela sempozyum gibi çalışmalar yapılması ki hedeflerimizden biri 2024'te bu.
Evet.
Yani
hocam bu konuda bir taassuba da gerek yok. Yani bize de bunlar çok soruluyor.
Aynen.
Ya herkes çalıştay yapıyor, aile çalıştay yapıyor. Aile toplantıları, istişare toplantıları, işte sempozyumlar yapılıyor. Ne diyorsunuz diyorlar. Biz direkt söylüyoruz. Sayıların çok daha fazla artması
evet.
lazım. Çünkü bu konuda geride kaldık yani.
Kesinlikle. Hatta yani evet artması lazım. Mesela çalıştayların kendi ayrı bir yeri var. Çalıştaylar bir hazırlık kabiliğinden.
Evet.
Mesela bu çalıştaydan sonra biz şunu fark ettik. Biz küresel tehditler karşısında aile çalıştayı dedik ama belki aynı isimle küresel tehditler karşısında aile sempozyumu da yapmamız lazım.
Evet.
Ve o sempozyumda bütün gelen katılımcıların sunduğu bildirileri bir kitap haline veya bir dergi halinde yayınlarsak literatüre de hizmet
evet,
etmiş oluyor.
Evet, bir katkı sağlayacak.
Böylece yani birbirini destekleyen bir ekosistem oluşturmamız lazım.
Aynen.
Bu konuda akademik dergi sayısının artması, akademik yayınların artması, akademik toplantıların artması çok büyük bir zenginlik olur.
Eyvallah.
Yani burada hayırda yarışanlar kabilinden olabildiğince, çünkü dediğim gibi bu milli bir mesele, dert edilmesi gereken, üzerine düşünmesi gereken bir konu. Mesela Çalıştay'da gene öne çıkan vurgulardan birisi çocukların özellikle dijital içerikler karşısında, ekran karşısında çok vakit geçirmesinin doğurduğu, en başta söylediğim sosyal öğrenme üzerinden geliştirdikleri roller ve bu rollerin problemli tarafları.
Evet.
Mesela tabii cinsel kimliğin karmaşaya düşmesi bir önemli tehdit. Onun dışında akran zorbalığı öğreniliyor filmlerden.
Evet.
Ne bileyim bağımlılık öğrenilen bir şey. Veya internet üzerinden iletişime kurduğu kişiler kötü niyetli insanlar oluyor ve mesela siber zorbalık diye bir konu artık gündem.
Evet.
Hatta ben bir öğrencimle yüksek lisans tezi çalıştırmıştım onu. Siber zorbalık
evet.
diye. Çok da atıf alıyordu. Yani siber zorbalık diye bir şey artık var. Mesela internet, dijital adab-ı muaşeret diye bir şey var artık. Yani
artık.
Bunları artık konuşuyoruz. Dolayısıyla bu...
Hocam bu arada yeri gelmişken Milli Eğitim Bakanlığımız hem aileyle ilgili ortaokulda da ve lisede de müfredata ders girdi. Bu çok önemliydi. Adab-ı muaşereti de yeniden tekrar müfredata girmiş olmasından dolayı çok sevindik. Onun alt başlığında bu dijital adab-ı muaşeret konusu da vardı.
O da
vardı. Onu duyduğuma çok sevindim. Çünkü sanki normal dünyada yaşamakla siber alemde yaşamanın başka bir kuralları varmış gibi.
Doğru.
Orada bu insani değerler ya da ahlak kuralları geçerli değilmiş gibi gençlerimizde de bir algı oluşuyor. Bunlar da inşallah hem ortaokul hem lise düzeyinde çocuklarımıza verilmiş olur.
Yani hem adab-ı muaşeretin verilmesi hem de aslında kültürel değerlerimize uygun içerikler üretilmesi, ne bileyim yayılması, çocuklara, ne bileyim gençlere, izleyen diye yetişkinlere de bunun içerisinde bu arada. Hani zarar vermeyecek yayın politikasının geliştirilmesi, ne bileyim bu konuda gerekiyorsa hukuki düzenlemelerin yapılması, teşviklerin oluşturulması, müesseselerin kurulması, konuyla alakalı yapılacak çalışmalar, mesela sinema, dizi, tiyatro, dijital içerik, her neyse görsel içerikler. Hatta sosyal medyada da var ya içerik geliştiricisi diyor. Hani
evet.
sosyal medya içerikleri.
Hocam kısa bir taraftan videolar. O menfi içeriklerin yasaklanması kanunun ama bir taraftan da orada yeni içeriklerin üretilmesi.
Yeni içeriklerin üretilmesi ve bu içeriklerin de bizim kültürel medeniyet kodlarımıza uygun hale getirilmesinin teşvik edilmesi, bunun için de düzenlemeler yapılması. Mesela bazı internet platformları hepimiz biliyoruz. Örneğin meşhur platformlar Netflix'tir ve benzeri. Bu platformlar kendilerini yapım yapan şirketlerin mesela en az %30'unu işte ne bileyim şu ideolojiye uygun olması diye şart koşuyorlar. Bu bilinen bir şey hukuki.
Evet, evet.
İçerisinde şu şu şu karakterler olacak diyor.
Muhakkak eşcinsel karakter
evet.
olacak
diyor. Mesela eşcinsel karakterler olmalı diyor. Zorunlu diyor falan.
Evet.
Şimdi bunu zorunlu tutabiliyor. Mesela bunun benzerini biz tersinden teşvikle, yani biz ülkemizde geliştirilecek sanat ürünlerinin, yani bu tür ürünlerin içerisinde en az %30'unun atıyorum bizim kültürel demin söylediğimiz o kimliğimizi, milli şuurumuzu oluşturan o tabloyu evet. yansıtacak içerikler olsun diye teşvik etsek.
Evet.
Hatta bunu yapan insanlara vergi indirimi
ona
muafiyet.
Ona göre senaryolar kabul edilse,
senaryolar
ona göre
kabul edilse,
yarışmalar
yapılsa,
evet.
ne bileyim bir atmosfer oluşturulsa veya hatta vergi muafiyeti, vergi indirimi gibi teşvikler getirilse.
Evet.
Ben mesela yurt dışında görmüştüm bunu. Hollywood'da filmlerde olumlu din adamı imajı karakteri koyarsan vergi indirimi yapıyordu. Mesela.
Evet.
Yani böyle şey hep o yüzden yurt dışı Amerikan filmlerinde karizmatiktir böyle şeyler. Papazlar.
Papazlar.
İşte adam kaçar kiliseye sığınır. O ona yardım eder. Nasihat eder. Mesela onu kaç saniye falan gösterdi. Ona göre vergi indirimi falan var. Yani bu bir teşvik meselesi.
Evet.
Dolayısıyla yani biz yasakçı zihniyetten ziyade teşvikle bir habitat oluşturarak, bir ortam oluşturarak bu kültürü dışarıdan gelen zararlı etkileri yavaşlatacak. Bir yandan bunu geliştirirken alternatifleri, diğer taraftan toplumu, gençleri bilinçlendirecek çalışmalar yapmak.
Evet.
Eğitim müfredatının içerisinde mutlaka bunların konulması, ailenin, kültürün, değerlerin öneminin anlatılması, değerler eğitiminin gene canlandırılması.
Evet.
Efendim, buna uygun ödevler, dersler verilmesi, ne bileyim teşvikler, programlar yapılması okullarda. Yani eğitim tarafı bir tarafta, sosyal kültürel faaliyetler bir tarafta, hukuki düzenlemeler gerekiyorsa bir tarafta.
İlmi bilimsel
akademik çalışmalar, üniversiteler üzerine düşeni yapan bir tarafta. Yerel yönetimler hakeza bununla ilgili politikalarına yer verirse, mesela seçimler evet. de yaklaşıyor burada.
Evet, aile aslında, dostu, belediyecilik
evet,
gibi
aile
bir...
dostu, kültür dostu, medeniyet evet. dostu, belediyecilik anlayışı getirilse.
Evet.
Bunları yavaş yavaş arttığını görüyoruz çok şükür ama daha da artması lazım. Ya bir Hacivat Karagöz bile hocam büyük bir zenginliktir ya.
Tabii.
Yani bizim çocuklarımızın geçmişte buluşacağı. Ama mesela
hocam,
bizim...
araya evet. gireyim yine. Yani deprem bölgesinde insani yardım faaliyetleri yapılırken biz de aile vakfı olarak 200 küsür tane psikoloğu sahaya götürdük
evet.
ve psikososyal destek verdik. Orada Hollandalı bir şeyle karşılaştık. Psikososyal destek veren bir dernekle gelmiş tabii ki Aile Bakanlığımızın müsaadesiyle orada hizmet veriyorlar. Yani kimseye gelme de denilmiyor. Ama bir bakıyoruz adam palyaço giymiş.
Tabii.
Ya bizim İbiş'imiz var, Nasrettin hocamız
tabii.
var,
tabii.
Hacivat Karagöz'ümüz var. Bunlara
tabii
ne gerek var diyemiyorsunuz. Neyse gelmiş ama önemli olan kısmı şu, çocukları toplamış, onları eğlendirmeye çalışıyor. Adamın dili yok, yanında tercümanla bunu yapıyor. Ve de diyor ki çocuğa, ben sana diyor, kız ya da erkek diye hitap etmiyorum dikkat ediyorsan diyor. Sana ayrımcılık yapmıyorum diyor. Yani deprem anında bile
tabii.
o projesini, o zehrini oraya aktarmakla ilgili
evet.
bir derdi var adamın. İşte bizim bu tür şeylerde bir tarafta engellemek de değil hocam. Sadece devletin bunları yasaklaması ya da bunlarla ilgili kanuni değişiklikleri çok mühim, tamam. Ama bir taraftan da bizim bu alanda çalışan
evet.
sivil toplum kuruluşlarımıza, bunu dert edinen
evet.
insanlara ihtiyacımız var.
Ve
ya o dönemde ben bunu
evet.
dert edinmiştim. Yani yüzlerce insani yardım anlamda, hani o gıdadan çadır, konteyner kent hepsiyle ilgili yüzlerce STK'mız var. Döndük bir baktık Aile Bakanlığı'na akredite psikososyal destek veren 12 tane STK çıktı. Yani çok üzüldüm
evet.
yani. Halbuki bizim
doğru
bizim yani bu konuda
ya vakıf medeniyetinden
evet,
gelen
ya
bir toplum
vakıf medeniyetinden
olarak
gelen bir şeyimiz var ve her birimizin yapabileceği şeyler bunlar. Yani
doğru.
öteki belki biraz maddiyat isteyen bir şey. Ama burada sen bedenen oraya gidebiliyorsan ve bunu verebilirsin yani. Biz çok aklı selim insanımız, illaki belki o an psikolog olması, onun şeyini biliyor olması da belki gerekmiyor ilk etapta. Yani gidip o insanlara tavsiyede bulmak, onların moral motivasyonunu yerine getirmekle ilgili ya da çocuklarla oynayıp onların derslerine
doğru.
yardımcı olmakla ilgili bir şeyler yapıldı. Zaten psikososyal desteğin birinci aşaması oydu.
Doğru.
Ya ben burada biraz üzüldüm açıkçası. Benim bizim bu konulara destek veriyor, ağırlık veriyor olmamız lazım.
Mesela işte küresel tehdit var mı sorusunda zorlarından birinin cevabı olmuş oldu.
Evet, buyurunuz, doğru.
Yani bunun dışında küresel tehditleri var mı yok muyu kendi ailemize, çocuklarımıza baksak, etrafımıza baksak anlayacağız. Mesela görüyorum sosyal medyada ve hatta bana kadar ulaşan şeyler, Cadılar Bayramı kutlanmaya başlanmış hocam. Evet. Cadılar Bayramı 5000 yıldır Türk kültüründe var da ben mi bilmiyorum hocam? Yani Noel kutlamaları hakeza. Noel'le ilgili ayrı program yapmak lazım bu arada.
Evet, doğru.
Gerçekten. Ama Noel'in dini bir içerik olduğunu, Noel ağacının Hazreti İsa'nın doğduğu ağacı temsil ettiğini ve Hristiyanların özellikle evlerini Noel ağacıyla süslerler ki İsa doğduğu yere, yani ağacın olduğu yere gelecek. Yani evime gelsin mantığıyla yapıldığını bilmiyor pek çok insan. Değil mi? Bu ne ağacı diyorsun?
Biz Noel değil, yılbaşı kutluyoruz gibi cevaplar veriyorlar.
Yılbaşı halbuki diyor. Peki yılbaşını niye ağaçla kutluyorsun mesela, başka bir şeyle kutlamıyorsun? Evet. Hani niye ağaç? Evet. Ve bu ağaç sembolizmi neden? Biraz araştırırsa, artık internet çağındayız. Herkes araştırabilir.
Evet.
Yani bu dini bir semboldür. Özellikle Katolikler evlerine çam ağacı koyarlar ki inanışa göre Hazreti İsa bir çam ağacının dibinde doğmuştur. Onlara göre açık bir gecedir. Yıldızlı bir gece, en parlak yıldız da kuzey yıldızıdır, yani kutup yıldızı. O yüzden ağacın tepesine de o yıldız konur. Ve tamamen sembolizm şunun üzerinedir. Hazreti İsa Noel'de doğmuştur. Noel'de gelecektir.
Evet.
Dolayısıyla doğduğu gün, doğduğu yere geleceği için
bunu
onlara
göre... Bunu yapan bir Türk vatandaşı olarak sen Hristiyan mısın? Bu değerlere inanıyor musun? Hayır. O zaman neden bunu yapıyorsun diye sorgulamak lazım.
Yani bilmiyor
lazım
ki. Taklitle başlayan. Evet, evet. İşte sosyal öğrenme dediğim şey bu.
Evet.
Çoğuna ben bunu anlatacağı bilmiyordum diyor. Yani ben çam ağacını, yılbaşını işte öyle süsleniyor. Hani bizim geleneğimizde böyle bir şey yok mesela. İşte aslında küresel tehdit.
Evet.
Yani şöyle, bilinçlilikte sorun yok. İnsan biliyordur, bilerek seçiyordur, ona bir şey diyemem.
Evet.
Ama bir müddet sonra bu bir empozeye, bir propagandaya dönüşmeye başladığı zaman.
Evet. Hatta yani, dayatmaya dönüştüğünde.
Hatta kavgalar çıkıyor ya bizim sitede. Site yönetimi ağaç yapmak istiyor, öbürü yapamazsın diyor. Yaparsın, süslersin, süsleyemezsin. Adam evinin önüne koyuyor, böyle hava atıyor. Bak diyor, ben diyor işte modernistim. Sen... Yani iş buralara geldi.
Maalesef.
Yani bu neye götürüyor? İşte al sana bir kültürel yozlaşma.
Evet.
Bu nereden geliyor? İşte bu sosyal öğrenme kültüründen geliyor. Yani bu tabii sadece bu şekilsel içeriklerden de ibaret değil. Mimari tarzlara da geliyor. İşte şey deyince, Hatay deyince aklıma geldi.
Mimari tarzlar.
Yani kültürümüze uygun olmayan o imar ve şehirleşme politikaları.
Doğru.
Neye sebep oldu? İşte toplumun tabiatıyla bağı koptu. İnsanların birbirleriyle bağı koptu. Türk aile yapısına uygun bir mimari yok.
Geniş mesela, aileleri bir eve sığamaz
evet,
oldu. Misafir kabul edemez
olduk. Misafir kabul edemez olduk. Bayramlarda, seyranlarda bir yere gelemez olduk.
Evet.
Mesela bizim Anadolu'daki bir mimari tarzımız var. Bu mimari anlayış da böyle pat diye oluşmadı. Binlerce, yüzlerce yılda
tabii
oluştu.
Evet.
Mesela kare düzen bir ev sistemi var. Evin ortasında büyük bir oda vardır. Bütün odalar oraya açılır. Herkes birbirini görür. En ufak bir tehlikede herkes birbirini duyar.
Evet.
Yardımına koşar. Hem güvenlidir, hem korunaklıdır, hem insan ilişkisini teşvik eder.
Tabii.
Ama şimdi mesela L tarzı evler, tamam böyle gidiyor, dönüyor falan koridor.
Evet.
O arkadaki odalara ulaşmam mümkün diye telefonla bula çağıracaksın yemeğe falan.
Evet.
Çocuğu bile. Çocuk, insanlar birbirini görmesin. İşte bu da bir felsefenin ürünü. Çünkü Batı felsefesi bireyselleşme üzerine kuruludur. Hani birey ve yalnızlık üzerine kurulur. Bizde ise tam tersi, aile, toplum, hatta işte kabilecilik, aşiretçilik, işte ne bileyim kavmiyetçilik bizde. Evet, bu bizim köklerimizde var ve bizi ayakta tutan şeydir bu. Bunları böyle pat diye atamayız bir kenara.
Şu an hocam Gazze'yi de ayakta tutan.
Evet, Gazze'yi de ayakta tutan aile kültürü.
Aile kültürü.
Birbirlerine sahip çıkma. Ev yıkılmış geliyor senin evine, senin evinde 20 kişi beraber kalıyorsun. Sen benim evimde ne işin var diyemiyorsun, demiyorsun.
Diyemiyorsun.
Bu şekilde insanlar birbirlerine sahip çıkıyor. Ve bu bizim toplum olarak bu coğrafyada binlerce yıl var olmamızın anahtarıdır. Bunu kırarsan o zaman dağılırız, mahvoluruz. O yüzden hani... Kültürel kodlara uygun mimariler yapılması, evlerin dizayn edilmesi, şehirleşmeciliğin dikey yerine yatay mimariye geçilmesi. Mesela çocukların ve insanların tabiattan koparılması büyük bir sorun.
Evet.
Mesela bu ruh sağlığı açısından da sorun. Toplumsal stres açısından sorun. İnsanlar öfkeli, insanlar stresli. Niye? Toprakla teması yok.
Doğru.
Yani çocuk bu. Çocuğun oynaması lazım. Evin içinde hapsolmuş yaşıyor. Yani bütün bunlar işin, hakikaten işin felsefesiyle başladınız. Doğru söylüyorsunuz. Bu işin felsefesinin çok ciddi ele alınması lazım. Çok boyutlu düşünülmesi lazım. Peki bunları dediğimiz gibi, yani bizim bu önerilerimiz gibi yapılsa ne olur? Hocam bir, ekonomik değer olur. Toplum, sosyal barış olur. Huzurlu bir toplum olur. Mutlu bir gençlik olur. Milli manevi değerlerine yapışmış sağlam bir toplum olur. Bu toplumu düşman, top, tüfek yıkamaz. Birbiriyle dayanışması güçlü bir toplum olur. Sonra adli vakalar azalır. Evet. Ahlaki yozlaşma azalır. Evlilik teşvik edildiği için sosyal nüfus artışı dengeli bir şekilde olur. Çünkü nüfus demografik güçtür.
Güçtür, doğru.
Nüfus azalırsa, yaşlanırsa demografik olarak sorun yaşarız. Avrupalıların yaşadığı gibi.
Evet.
Dışarıdan işçi almak zorunda kalıyor.
Aynı zamanda ekonomik bir sıkıntıya da sebep olur.
Ekonomik sıkıntıya fazlası. Sebep olur.
Evet.
Sosyal denge bozulur. Çalışanlarla emeklerin alacağı, çünkü çalışanlar emeklere bakar sistemde. Bu denge bozulur.
Evet. Hocam çok yönlü bir konu.
Yani çok yönlü bir konu, evet. Ama biz bunları yaparsak ne olur? Tam tersi olur.
Evet.
Hakikaten ekonomisi güçlü, sosyal bağları güçlü, müreffeh, refah, medeniyetler seviyesi üzerinde yükselmiş. Hatta örnek gösterilen,
evet,
bir medeniyet haline gelir. Çünkü bizim medeniyetimizin temeli ailedir. Ailede
aslında
bekar
öze dönüşümüzü sağlamış
öze
oluruz.
Dönüşümüz sağlamış.
Hocam konular çok uzun. Sizle belki bir saat daha konuşsak,
kesinlikle,
onlar yetmez ya süremiz. İnşallah ilerleyen dönemlerde yine bu konuları gündeme alırız. İleride sempozyum muz bu olacak. İnşallah onun da öncesinde ve sonrasında bir değerlendirme fırsatımız olur.
Memnuniyetle.
Değerli izleyiciler ve dinleyiciler, bu haftaki programımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bizi izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz.